Yarım Hayatlar. Recep Turan. Soğuk ve Covid'li bir kış günüydü. Güneş yeni gelin gibi utangaç bir edayla hafif hafif gülümsüyordu. Bu gülümseme insanları dışarıya çıkarmaya yetirse de, eksi 20 derecede insanları ısıtmaya belli ki yetmiyordu. Kalın paltolarla sokaklarda yürüyen insanlar birbirine o kadar çok benziyordu ki, bunlardan hangisinin ilhami olduğunu ilk bakışta anlamakta zorluk çekmiştim. Çocukluk ve okul arkadaşım İlhami ile önceden Hacı Tahir'in kahvesinde buluşmak üzere sözleşmiştik. Kahvenin bulunduğu sokağın başında, insanların arasında bana doğru hızlı adımlarla gelen biricik dostum İlhami'yi fark etmem zor olmadı. Kısa boyu, hızlı adımları ve dik duruşu onu hemen ele veriyordu. Liseden sonra, 12 yıl sonra ilk kez buluşmuştuk. Ailem, ben liseyi bitirince Bursa'ya göç etmişti. İlhami ise o yıl, Van 100. Yıl Üniversitesi'nin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazanmıştı. Üniversiteyi bitirir bitirmez akademik hayatına yine aynı üniversitede başlamış ve şu an doktor unvanı almıştı. İlhami ile Hacı Tahir'in kahvesinin önünde buluştuğumuzda önce bir güzel sarıldık birbirimize. Sarılırken biraz kilo almasının dışında bir değişiklik görmedim. İçeri geçip başındaki bereyi, atkısını ve paltosunu çıkarınca kendisindeki değişikliğin sadece hacimde olduğunu daha net gördüm. Biricik dostum sanki daha da gençleşmiş, dirileşmişti. Hatta lise dönemindeki o seyrek saçlarından eser kalmamıştı. Ondaki bu değişmeler beni çok mutlu etti. Sonuçta yaşadığımız coğrafyada tarım ve hayvancılıktan öteye geçemeyen bir yaşam tarzını aşıp üniversiteye hoca olmuştu. Şüphesiz onun bu başarılarının arkasında üniversitede tanıştığı ve okul biter bitmez evlendiği eşi vardı. Kendisi gibi Diyadinli olan eşi öğretmendi. Sohbetimiz koyulaştıkça Hacı Tahir'in kahvesi de yavaş yavaş dolmaya başladı. Kışın bu kahvelerde iğne atsan yere düşmez. Bu özelliklerini çaylarının çok leziz olmasına ya da hizmetlerinin kalitesine bağlarsak dışarıdaki soğuk havaya haksızlık etmiş oluruz. Kışın her türlü vesaitin işlevsiz kaldığı dağ köylerinden hayvan sırtında inen insanların buz tutmuş nasırlı ellerini ısıtan sıcak birer yuva görevini üstlenmişlerdi bu mekanlar. Eşini çok seven, biri kız bir erkek olmak üzere iki de çocuğu olan İlhami'nin tek endişesi, şu sıralar herkesin ortak kaygısı olan COVID-19 salgınıydı. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığını söyleyen İlhami, bu konuda ailecek çok temkinli olduklarını, son zamanlarda çıkan aşıya eşinin sıcak baktığını, kendisininse aşıya güvenmediğini sözlerine ekledi. Sıcak sohbetimizin üçüncü tanığı hemen yanımızdaki duvarda asılı duran 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın gözlüklü şirin posteriydi. Yaptığımız tüm iyi şeyleri başıyla onaylar gibi gözlüklerin altından gülümsüyordu. İki kapısı bulunan kahvenin tam ortasındaki döküm sobası yanakları al bir şekilde misafirlerine gülümsüyordu. Sobanın ağzında fokur fokur kaynayan suyu alan kahveci Hasan Usta'nın yanımıza yaklaşarak "Abi ne içersiniz?" demesi üzerine mizahi anlayışından taviz vermeyen İlhami, "İki tane cappuccino, biri az şekerli olsun." dedi. Sol kaşını yukarı kaldırıp gözlerini belerten Hasan Usta, far görmüş tavşan misali bize bakarken İlhami ile kahkahayı patlattık. Ürkek bakışlarla bizden uzaklaşan Hasan Usta'ya uzaktan zafer işareti yaptığımda hafif gülümser bir edayla eline aldığı iki bardağı önce sıcak suyla çalkalamaya sonra da rutin işlemlerine devam etti. Biraz sonra eline aldığı takoz misali kumandayla televizyonun sesini yükselten Hasan Usta tüm dikkatleri istenilen yere çekmeyi başarmıştı. Pandemi gün geçtikçe daha çok can alıyordu. Yeni çıkan aşılara mesafeli yaklaşan halkın bu endişelerini azaltmaya yönelik bilim kurulu ve ilgili uzmanların açıklamaları vardı. Çin ya da Alman aşılarının hangisinin daha güvenli olduğuna karar vermenin henüz çok erken olduğunu söyleyen İlhami, kendisinin gerekirse hiç aşı olmayacağını ifade etti. Eşinin ise sürekli bu konuda kendisini ikna etmeye çalıştığını, bu durumun eşiyle arasında huzursuzluğa neden olduğunu dile getirdi. Bense bu konuda yeterince yetkin olmadığımı ama devlet yetkinlerinin açıklamalarına güvenmemiz gerektiğini söyledim. Giderek kalabalık bir hal alan kahvede tedirgin olmamak elde değildi. Biraz dışarı çıkıp hava almak istedik. Kahvenin arka kapısından çıkıp sinema caddesinde ilerlerken, çocukluğumuzun geçtiği, çelik çomak oynadığımız ve gece yarılarına kadar eve gitmediğimiz o sokaklardan geçerken, hüzünlenmemek elde değildi. Bazen o kadar çok top oynardık ki yeme içmenin varlığını unuturduk. Eve gittiğimiz vakit paçaları buz tutan pantolonlarımızı tek başına çıkarmazdık. Sessizce sobanın arkasına geçip biraz çözülmesini bekler, öyle çıkartırdık üstlerimizi. Bunları İnhami'ye anlatırken hem gülüyor hem de özlem duyuyorduk o zamanı hesapsızca harcadığımız günlerimize. Ya da zaman diye bir şey yoktu bizim için o vakitler. Sadece gece ve gündüz vardı hayatımızda. Gece ancak göz göremez olduğu vakit biter, gündüzse sabahın ilk sarışın hüzmesinin penceremizde belirmesiyle başlardı. Çocukluk anılarımız, İnhami'nin şimdiki çocukların ne kadar şanssız olduğunu ifade etmesiyle devam etti. Evet, çocukları tıpkı tüm çocuklar gibi yaklaşık 2 yıldır evdeydi. Kimse çocuğunu dışarı çıkarmıyordu. Uzmanlarsa aşılamanın yeterli miktarda olmasıyla beraber normal yaşamın tekrar süreceğini ve bu sayede çocuklarımızın tekrardan parklara gidip eskisi gibi oyun alanlarında iyi vakit geçireceğini belirtiyorlardı. İlhami son zamanlarda artık evdeki imkanlarla bazı eğlenceli etkinlikler yaptığını anlattı. Biraz parasal sıkıntılarının olduğunu ama en yakın zamanda oğluna ve kızına eğlenceli bir oda yapacağını anlattı. Çocuklarını ancak böyle bir projeyle evde tutabileceğini dile getiren İlhami, Allah'ın izniyle bu hastalık biterse çocuklarını alıp uzun bir doğa gezisi yapacağını sözlerine ekledi. Saatime baktım ve saat 20:20 civarıydı. Artık ayrılıp Diyadin Belediyesi'nin eski ve bir o kadar da nostaljik oteline gitme vakti gelmişti. Tekrardan sarılıp eski günlerdeki gibi kaldırmak istedim dostumu. Hikayemin başında da anlattığım üzere cüssesi biraz irileşen İlhami'yi kaldırmak kolay olmayacağından şansımı zorlamadım. Kendisine şans dileyip ayrıldım. Otele doğru yol aldım. Sinema caddesine dönüp şöyle bir baktığımda, arkamda tamamen elbiselere bürünmüş insanlar, ağızlarından çıkan buharla her biri bir lokomotifi andırıyordu. Caddenin sonunda sola doğru tarihi otelin giriş kapısından içeri adımımı attım. İçeride beni yaşlı bir adam karşıladı. Başıyla selamımı alan ihtiyar bir taburenin üzerine oturmuştu. Sağ elinde ise ince benli bir çay bardağı vardı. Bu bardak eli ve parmaklarıyla o kadar özdeşleşmişti ki sanki yıllardır o bardak hep oradaydı. İstifini bozmayan ihtiyar beni aşağıdan yukarıya süzdükten sonra ''Recep Bey sizsiniz sanırım'' dedi. Bursa'dan çıkmadan önce öğretmen evini aramıştım. Ne de olsa öğretmen olmayan içinde sürekli bir kontenjanları vardır diye düşünmüştüm. Yer olmayınca belediye otelini arayıp yer ayırtmıştım. Evet benim dedim. Sol elini cebine atıp biraz karıştırdı. Sanki pantolonunun içindeki anahtarları görüyormuş gibi bir yüz edasıyla tamam dedi ve cebinden kırmızı anahtarlıklı bir anahtar çıkardı. Al, 5 numara. Üst katta dedi. Odama çıktım, sıcak ve uzun bir duş aldım. Yatağıma uzandım. Hafif sararmış, küf kokan otel odasının tabanına öylece baktım. Kafamda o kadar çok soru vardı ki, cevabını bilmediğim sorular. Bu soruların kaçına cevap verebildim ve ne vakit uyudum bilinmez. Sabah 7'de kapımın çalındığını duydum. Yaşlı bir ses, kahvaltının 5 dakika sonra aşağıda hazır olacağını söyledi ve yavaş yavaş uzaklaştı. Aşağıya indim. Hazırlanan sofrada kahvaltı yaptım. Daha sonra kendi köyüm olan Çoban Mezrası'nın otobüslerinin kalktığı yere gittim. Babamın vefatından sonra adına kayıtlı tarlalarla ilgili birçok günlük resmi işlemlerim vardı. Bunun için önce muhtara gitmem lazımdı, sonraysa tapu ve devir işlemleri ve benzeri. Fırsat buldukça arkadaşlarımla buluşmalar ayarlayıp hem ziyaret hem ticaret mantığıyla bir araya gelip hasret gideriyorduk. Onları da bulmak kolay iş değildi. Çoğu şehir dışındaydı. Ancak tesadüf eseri Diyadin'de onlar varsa buluşuyor, eski günleri yad ediyorduk. Devir işlemleri tahminimizden uzun sürdü. Yaklaşık 15 gün olmuştu. Ve ben halen Diyadin'deydim. Tüm günüm otel, hükümet binası ve köy arasında geçip gidiyordu. Neyse ki sona yaklaşmıştık. Yarın son imzaları atıp gidecektim. İlhami ile o günden sonra buluşmadık. Ayrılırken ertesi sabah Van'a döneceğini söylemişti. Ben de resmi evrak işlerine daldım ve aramadım. Tabii bu süreçte birçok arkadaşla buluştuk. Kaldığım tüm günlerden de soğuk bir gün daha geçirip, ertesi gün Bursa'ya dönecektim. Bunun için seyahat acentesine uğrayıp cam kenara bir yer ayırdım. Daha sonra otele geçtim ve en sevdiğim şeyi yaptım. Sıcak ve uzun bir duş aldım. Yatağıma uzandım. Yatağın hemen başında iki çekmeceli komodinin üzerinde Sony markalı eski bir radyo vardı. Açtım. Ali Ekber Çiçek'in Yolumuz Gurbete Düştü, Hazin Hazin Ağlar Gönül adlı parçasını hafif cızırtılar eşliğinde çalıyordu. Dinlerken uyumuşum. Gözümü açtığımda saat tamı tamına 7'ydi. Artık ihtiyar da kapıyı çalmıyordu. Ben de son kaç gündür mekanik bir sistemle aynı saniyelerde gözümü açıyordum. Son günümdü. Dün gece odaya çıkmadan hesabımı kapatmıştım. Yüzümü yıkadım, elbiselerimi giydim ve büyük babamdan kalan deri valizimi topladım. Yaşlı adamı kıskandırmayacak adımlarla merdivenlerden yavaş yavaş indim. İhtiyarın taburede oturduğunu gördüm. Sağ elinde yine o ince benli bardak duruyordu. Biraz şaşırdım. Yoksa bu adam heykel miydi? Dün akşam bıraktığım yerde, bıraktığım vaziyette duruyordu. Bana baktı, yüzünde tebessüm vardı. Aşağıdan yukarı süzdü beni, sonra kırışmış yanakları ve sivri elmacık kemiklerini sağa sola oynatarak "Demek gidiyorsun." Sonra başını birkaç kez yukarı aşağı yaparak "Sen de gidiyorsun." dedi. İlk defa bir otel çalışanıyla aramızda duygusal bir bağ oluşmuştu. Açıkçası ben de alışmıştım ona. Sessiz duruşu ve yorgun bakışları insana huzur veriyordu. Küçük masada kurduğu kahvaltıya geçtim. Kahvaltımı yaptıktan sonra saatime baktım, 7:30 olmuştu. Otobüsüm saat 11:20'de hareket edecekti. Bir uğraş bulmam lazımdı. Bir de bu uğraşın mümkünse sıcak bir yerde olması son derece önemliydi. Sağa sola baktım, otel kapısının kolunda asılı duran yerel gazeteyi fark ettim. Kalkıp çayımı tazeledim. Gazeteyi de alıp köşedeki koltuğa oturdum. Okumaya başladım. İlk sayfalarda belediye başkanının yaptığı icraatlar büyük puntolarla tane tane yazılmış ve detaylandırılmıştı. Orta sayfalara geçtim. Diyadin Gençler Birliği Spor Kulübü'nün Patnos Spor'a karşı aldığı galibiyet büyük bir zafer edasıyla yazılmıştı. Bir Diyadinli olarak haliyle ben de gururlandım. Heyecanlı ve meraklı bir şekilde sayfaları hızlıca okuyup geçiyordum. Son sayfada şunlar yazıyordu. İlçemizin acı günü. Covid'e yakalanan ve yapılan tüm müdahaleye rağmen yoğun bakımdan çıkamayan Diyadinli genç akademisyen İlhami Allah verdi, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm Diyadin'in başı sağ olsun. Bu haberi en az 20 kez okudum. Sonra telefonuma sarıldım ve İlhami'yi aradım. Maalesef telefonu kapalıydı. Otobüsümün hareket saati yaklaşmıştı. Acenteye gittim. Biletimi iptal edip doğruca İlhami'nin baba evine gittim. Bu acıyı kelimelere döküp tarif etmek elbette ki çok zor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Maalesef COVID illeti bir evi direksiz, iki çocuğu babasız bıraktı. Tıpkı aynı kaderi paylaşan binlercesi gibi. Maske, mesafe ve kolonya kokulu iki gün yas tuttuk. Üçüncü gün oradaki herkesle vedalaşıp terminale gitmek üzere ticari bir taksiye bindim. Saatime baktım. Otobüsün hareket saatine bir saatten fazla zaman vardı. Yolda şoföre direkt olarak Diyad-ı Asri mezarlığına gitmesini rica ettim. Mezarlığa gittiğimizde şoföre 2 dakika beklemesini söyledim. Taksiden indim, İnhami'nin kabrine doğru yol aldım. Bu mezarlığı küçüklüğümden beri bilirim. İlkokulumuz mezarlığın hemen karşısındaydı. Ayrıca ailemden birkaç kişinin de ebedi istirahatgahları burasıdır. Birkaç dakika sonra İnhami'nin mezarını buldum. Yeni mezar hemen belli olur zaten. Yaklaştım ve bir Fatiha okudum. Mezar taşındaki şu ifade dikkatimi çekti. Hastalığı kolay sandık. Hemen atlatırsın dedik. Her şeyine hasret kaldık. Yarım kaldı hikayemiz. Dostumla vedalaştıktan sonra taksiye bindim ve direkt olarak hastaneye gittim. Aşı oldum. Sonra beni bekleyen taksiye bindim. Bursa'ya gitmek üzere yol aldım.